Ayrım 21 sayfa 137. Tarihi konuşma. Bu bölüm İlker Başbuğ'un 7 Ekim 2015 günü Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ndeki duruşmada yaptığı konuşmayı içerir. Sayın Başkan, Sayın Üyeler ve Sayın Cumhuriyet Savcısı. Dün akşam bu sabah burada yapacağım konuşmanın metni üzerine çalışırken daha önce de düşündüğüm bazı sorular yine aklıma takıldı. Bu sorulara doğru dürüst cevaplar da bulamadım. İlk önce bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün 7 Ekim 2015. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum nedir? PKK terör örgütünün eylemleri Suruç saldırısından hemen sonra beklenmedik şekilde başladı. Daha önce yaşanmamış seviyede devam ediyor. Her gün şehitler veriyoruz. Yüreğimiz yanıyor. Şehit haberlerini takip bile edemiyoruz. Güneydoğu'daki bazı yerleşim yerlerine ilişkin medyaya yansıyan görüntüler vahim ve endişe verici. Suriye hududunda Türk uçaklarıyla Rus uçakları burun buruna geliyor. Türkiye bu haldeyken bugün ben neden Yargıtay'dayım? Türkiye ve bizler acaba enerjimizi yanlış yerlerde mi harcıyoruz? Burada ne yapacağım, ne konuşacağım? Özel yetkili mahkemelerde başlayan ve sonuçlanan bazı davaların yerel mahkemelerde yeniden yargılanmaları sürüyor. Bazı davalar ise Yargıtay'da temyiz aşamasında. Bu sürece olağan bir süreç olarak bakabilir miyiz? Rutin bir yargılama süreci içinde olduğumuzu kabul edebilir miyiz? Elbette ki hayır. Neden? Bu davaların iddianamelerini hangi savcılar hazırladı? Görevlerinden uzaklaştırılan, suç örgütleriyle ilişkili oldukları ileri sürülen, kimi şu anda tutuklu olan, kimi de yurt dışına kaçan savcılar bu iddianameleri hazırladılar. İddianameleri hazırlayan bu savcılar kimdir? 145 Osmanlı yöneticisi yargılanmak üzere Malta'ya gönderildi. Soruşturmayı yürüten İngiltere Kraliyet Başsavcılığı 29 Temmuz 1921 tarihinde Malta'ya gönderilen Türklerin eldeki kanıtlarla yargılanıp cezalandırılmayacağına karar verdi. Üzülerek söylüyorum, ben bu iddianameleri hazırlayan kendi ülkemizdeki bu savcılar bir düşman ülkenin savcısı kadar bile adil olamadılar. Özel yetkili mahkemeler ise bu kararlara imza atan mahkemelerdir. Bu mahkemeler AYM'nin ihlal kararlarının üzerine alelacele kapatılan mahkemelerdir. Bu mahkemeler neden kapatıldı? Görevleri bittiği için mi? Yoksa işledikleri hukuk cinayetleri ayyuka çıktığı için mi? Bu mahkemelerin hakimlerine ne oldu? Bazıları görevlerinden uzaklaştırıldı, bazıları suç örgütü içine sokuldu, bazıları da tutuklandı. Bu savcıların ve hakimlerin aldıkları kararların hukuk değeri taşıdığını söyleyebilir miyiz? Bu iddianameler ve kararlar üzerinden hareket ederek davaların yeniden yargılanmasını veya temyizini yapmak ne kadar adil ve doğru bir durumdur? Türkiye ve 16. Ceza Dairesi olarak sizler bir ilkle karşı karşıyasınız. Böyle bir durum Türkiye'de daha önce yaşanmadı. Bu duruma olağan ve rutin olarak bakılması mümkün müdür? Hayır. O zaman biz burada ne konuşacağız? 16. Ceza Dairesi olarak bir ilkle ve aynı zamanda tarihi sorumluluklarla karşı karşıyasınız. Sizlerin bu tarihi sorumluluktan başarıyla çıkacağınıza ilişkin inancımı korumak istiyorum. Yaşanılan bu sürecin olağanüstü olduğuna dair diğer bir soruya da değinmeden geçemeyeceğim. 2011 yılı başlarında bir savcı hazırladığı iddianameyle bizim müebbet hapisle cezalandırılmamızı talep etti. 13. Ağır Ceza Mahkemesi de bu talep çerçevesinde bize bu cezayı verdi. Dün burada verilen cezalar tekrar okundu. Neredeyse daha 4 yıl geçmeden bu sefer aynı adliyedeki bir cumhuriyet savcısı aynı konuya 25 Aralık iddianamesine yer verdi. Bu bölümü burada okumak istiyorum. 2007 yılında Ümraniye'de bir gecekonduda bulunan el bombalarından yola çıkılarak hazırlanan Ergenekon terör örgütü dosyası o kadar genişletilmişti ki cemaat muhalifi olan herkes bir şekilde bu örgütün üyesi olmakla karşı karşıya kalıyordu. 14 Nisan 2009 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı olan İlker Başbuğ kamuoyuna bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamada bazı cemaatler kendilerini demokratik alanın bir oyuncusu olarak takdim etmektedirler. Hedeflerine ulaşmada kendilerine büyük engel olarak TSK'yı görmektedirler. Bu yapılanlara karşı hukuk devleti kapsamında TSK'nın tepkisiz ve etkisiz kalacağını düşünmek ise büyük bir yanılgıdır. İlker Başbaba açıklamayı yapmakla cemaatin hedefine girmiştir. Artık kurtuluş yoktur. Kum saati dönmeye başlamıştır. Pensilvanya'da kalemi kırılmıştır. Süreç işlemeye başlar. Bir şekilde müritler onun icabına bakacaklardır. Tarihi fırsatlar gözetilir. Bir yandan da orduya yerleşilmektedir. İlker Başbuğ'un bu açıklaması orduda cemaate rahat verilmeyeceğinin bir işaretidir. Ve bu engel bir şekilde aşılmalıdır. Paralel cuntanın yargı ayağı faaliyete geçer ve sudan bir sebeple internet anlıcı davası adı altında Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir kişi terör örgütü yöneticiliğinden ve hükümeti düşürmeye teşebbüs suçundan TCK 314-1 ve 312-1 maddeleri gereğince 06.01.2012 tarihinde tutuklanır. Konu hükümet aleyhine kara propaganda yapıldığı iddia edilen internet sitelerinin kurulmasına İlker Başbuğ'un önderlik ettiği hususudur. Bugün FETÖ liderinin güdümündeki internet sitelerinin devlet başkanını, hükümet üyelerini, yargı mensuplarının alenen tehdit edilmeleri ve bunu basın özgürlüğü adına yapmaları nereden nereye geldiğimizin göstergesidir. İlk pervasızlık buradan başlamıştır. Artık cemaat yargı yoluyla her türlü hukuksuzluğu yapabileceğini görmüştür. Özel yetkili mahkemelerdeki hakim ve savcılar yoluyla dilediği kişiyi infaz edebileceğini anlamıştır. Cemaatin karşısına yer almak neredeyse imkansız gibiydi. Güç sarhoşu olan cemaat ilk büyük infazını İlker Başbuğ tutuklayarak yapmıştır. Toplumun nabzını ölçmüş, sol kesimler hariç yeterli tepki yoktur. Hatta sağ kesimlerden hükümete karşı bir oluşum içerisinde olan bir ordu ve komutanı şeklinde bir suçlama gündeme getirildiği için destek görmüştür. Cemaat süreci iyi okumuştur. Kendi lehine değerlendirmiştir. Şimdi biz bugün burada ne söyleyeceğiz, ne yapacağız? Aslında bu sözlerden sonra benim konuşmamı sonlandırmam, başka bir söz söylememem lazım. İşte burada çok düşündüm. Nasıl hareket etmeliyim? Ben Türkiye'nin 26. Genelkurmay Başkanıyım. Emekli olmuş olsam da bazı sorumlulukları hala taşımaktayım. Birinci sorumluluğum bu süreçte hayatlarını kaybedenlere, yani bu davaların şehitlerine karşıdır. İkinci sorumluluğum bu davalar süresince, özellikle Beşiktaş Adliyesi'ne ifade verirken kendilerini kendi topraklarımızda, yani Türk topraklarında yabancı bir ordunun askeri gibi hisseden, bu acıyı yaşayan arkadaşlarıma karşıdır. Bu acıyı kimse unutturamaz. 11 Şubat 2011 günü Silivri'de Balyoz davası duruşması sonucunda yaşatılan acıyı da kimse hafızalarımızdan silemez. Üçüncü sorumluluğum tarihe karşıdır. Belki bugün Türkiye'nin ve Türk milletinin bu davalar karşısında yorulduğunu söylesek pek yanlış olmaz. Ama ileride mutlaka birileri bu dönemin tarihini sebep ve sonuç ilişkilerine dayanarak yazacaktır. İşte onlara yardımcı olmayı da bir görev olarak kabul ediyorum. Dördüncü sorumluluğum ise TSK'ya karşı yapılan bu komploların planlayıcı ve kira icracılarını yakalanıp ortaya çıkarılıp adil şekilde yargılanmalarını sağlamaktır. Bu olmadan bu davalar, bu süreç bitmez. Bu nedenle olayların büyük bir kısmını birebir yaşayan birisi olarak bu komplolara ilişkin değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak mecburiyetindeyim. Sayın Başkan, sayın üyeler, vereceğiniz hüküm sadece usul ile sınırlı olursa bu çok yetersiz bir sonuç olur. Sadece usul ve esasla yetinilirse bize göre yine yetersiz olur. Bizim düşüncemize göre vereceğiniz hüküm bir üçüncü boyutu da içermelidir. O boyut da komplolara ilişkin ortaya konulan hususların suç duyurusuna dönüştürmesine yönelik olarak Yüce Mahkeme'nizin yönlendirici bir rol oynamasıdır. Bütün bu değerlendirmeler ışığında bugün burada taşıdığım sorumluluklar çerçevesinde konuşmamın uygun olacağını düşündüm. Burada söyleyeceklerim asla savunma amaçlı değildir ve o şekilde de algılanmamalıdır. Sözlerim daha önce ifade ettiğim gibi tarihe not düşmeye ve kumpasları planlayan ve uygulayanlar hakkında suç duyurusunda bulunmaya yöneliktir. Konuşmama şu soru ve soruya verilecek cevapla devam etmek istiyorum. Neden TSK hedef alınmıştır? 26 Ağustos 2006 günü kara kuvvetleri komutanı oldum. Yapılan demir ve teslim töreninde kendimi şu sözleri söylemeye mecbur hissetmiştim. Her zaman olduğu gibi Türkiye üzerine dış ve iç kaynaklı radikal değişim projelerinin bulunduğunu görmekteyiz. Bu kesimler projelerin önündeki en önemli engel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni görüyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siyasete müdahale ettiğini ifade ederek Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle milli güvenlik açısından anayasal düzenin 3 temel niteliği olan ulus devlet, üniter devlet ve laik devlete karşı yapılan saldırılara karşı kayıtsız kalmasını istiyorlar. Bu sözlerim neye dayanıyordu? Anayasanın 5. maddesine dayanmaktadır. Bu madde devletin temel araç ve amaç ve görevlerini tanımlamaktadır. Bu maddede çok bilinen ve üzerine durulan bir madde değildir. TSK devletin anayasal bir kurumudur. Dolayısıyla bu maddede yer alan hususlar TSK'ya da ilgilendirir. Devletin korunması gereken temel amaç ve görevleri başında neler bulunmaktadır? Türk milletinin bağımsızlığını, Türk milletinin bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak ve kişilerin refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları devletin temel amaç ve görevlerini yerine getirmek üzere Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinin ana eksenini ulus devlete dayandırırlar. Ulus devlette sınırları çizilen bir toprak parçası vardır. Devlet bu coğrafya üzerinde egemenlik hakkına sahiptir. Aslında egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Ulus devlet ırk, din ve mezhep temeline dayanmaz. Ulus devlette anayasal vatandaşlık vardır. Ulus devlette vatandaşlar ortak değerlere ve ideallere sahiptir. ABD dünyanın en güçlü ulus devletidir. Aslında ulus devlet yapısı ABD'yi dünyanın en güçlü devleti yapmıştır. Türkiye'nin ulus devlet yapısına yönelik Cumhuriyet'in ilk günlerinden beri iki tehdit olmuştur. Bunlar etnik milliyetçilik ve laiklik karşıtı hareketlerdir. Her zaman da bu iki tehdit dışarıdan destek görmüştür. Kürt etnik milliyetçiliği ne zaman başladı ve ne sonuçlar doğurdu? Bunların ilk önce doğru anlaşılması gerekir. Osmanlı İmparatorluğu'nda Türkiye, Irak ve Suriye'de yaşayan Kürtler Osmanlı'nın hükümranlığı altında Osmanlı topraklarında yaşıyorlardı. Kürt etnik milliyetçiliği Osmanlı Kürtlüğü'nün 20. yüzyılın başında kendi iradeleri dışında büyük devletlerin uyguladığı Orta Doğu politikası neticesinde 3 devlet arasında yani Türkiye, Irak ve Suriye'nin bölünmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu yapılanma Türkiye açısından bir iç ve dış güvensizlik ortamı yaratmıştır. Irak ve Suriye'de günümüzde yaşanmakta olan gelişmeler, Kürtleri artık o bölge siyasetinin yan devletli, yarı devletleşmiş veya kilit aktörü haline getirmiştir. Bu gelişmeleri kendi milli güvenliği açısından iç ve dış güvensizlik sorunu olarak gören Türkiye'nin olası Kürt devleti veya devletlerini engellemeye çalışması doğru anlaşılmalı ve doğru okunmalıdır. Türkiye'nin bu konudaki endişeleri dikkate alınmalıdır. Olası Kürt devleti veya devletleriyle birleşmeyi bu gelişmelere bir çözüm olarak düşünenlerse böyle birleşmelerin diğer bölge devletleriyle Irak ve Suriye gibi devletlerle savaşma riskini doğurabileceğini ve Türkiye'nin siyasi yapısında federal yapıya geçmeye zorlayacağını, böyle bir sonucunsa Türkiye'yi daha da fazla zayıf kılacağını görmezden gelmektedirler. Türkiye 1984 yılından beri PKK terör örgütüyle mücadele etmektedir. TSK yürütülen bu mücadeleyi şu stratejiye dayandırdı. Terörle mücadele devlete ait bir görevdir. Bu mücadele devlet tarafından topyekün şekilde milli gücün bütün unsurları kullanılarak koordineli ve etkin bir şekilde yürütülmelidir. Başta ABD olmak üzere uluslararası güç özellikle Irak'taki gelişmeleri de dikkate alarak Türkiye'ye PKK terör örgütünün etkisizleştirilmesi için siyasi çözümün uygun olacağını ifade ediyorlar. TSK ise yaşanılan sorunu hiçbir zaman siyasi sorun olarak görmedi. Sorun terör sorunuydu. Siyasi çözümün önündeki temel engel elbette TSK idi. Zaten bu önemli noktayı örgütün lideri şu sözleriyle ortaya koymuştur. Ben Türk ordusunu yenemem. Türk ordusu çok güçlü. Türk ordusunu yenemesem de öyle bir yüksek fatura çıkarım ki belirli bir konjüktür gelir, masaya oturmaya mecbur bırakırım. Hiçbir demokratik yoldan iş başına gelmiş iktidar benimle masaya oturamaz. Bunu başta asker engeller. O zaman TSK halkının gözünde itibarsızlaştırılmalı ve sesi kesilmeliydi. Peki siyasi çözümle istenilenler nedir? PKK ulus devlete karşıdır. KCK sözleşmesinin ön sözünde şöyle yazılmıştır. Ulus devlet sistemi 20. yüzyılın sonlarına doğru toplumsal gelişmenin, demokrasi ve özgürlüklerin önünde en ciddi engel durumuna gelmiştir. Çıkış yolu demokratik konfederatif sistemdir. Bu nedenle PKK'nın Türkiye'den istediklerinin başında yapılacak bir anayasal reformla Kürt kimliğinin anayasal olarak tanınması gelmektedir. Başlangıçta bu istek bazılarına çok doğal gelebilir. Ancak basit gibi görülen isteğin altında esasen Türkiye'nin iki milletli bir devlete dönüştürmesi yatmaktadır. Yani ayrılıkçı Kürtlerin ayrı bir millet olma iddiasıdır. Asıl gerçekleştirmek istenilen. Biliniz ki ayrı bir millet olma iddiasını ayrı bir siyasal egemenliğe sahip olma iddiası takip eder. Başımızı kuma gömmeyelim. Bugün Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı büyük sorunun arkasında temelde iki ayrı millet olma iddiası ve davası yatmaktadır. Ayrı millet olma iddiası ayrılıkçı düşüncenin tepe noktasına ulaştığını gösterir. Türkiye Cumhuriyeti kuran ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ise çözümü Türk milletini şöyle tanımlayarak ortaya koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Peki PKK siyasi çözüm kapsamında başka ne istemektedir? Uluslararası Kriz Grubu Türkiye Direktörü 1 Aralık 2014 günü bir gazetede çıkan röportajında bu soruyu şöyle cevaplandırıyor. Kandil'dekiler bağımsız Kürdistan fikrinden vazgeçme konusunda çok daha az hevesliler. Ayrım sonu sayfa 145.